Hayatın sesleri. Hoş geldiniz. Başkent'e iyi haftalar diliyoruz sevgili Hayatın Sesleri dinleyicileri. İşte birlikteliğimiz başladı. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınında siz sevgili dinleyenlerimizle birlikte olmanın mutluluğu içerisindeyiz biz bugün de. Gülşen Ayvaz, Feray Uz ve Meltem Afşar hazırladılar programımızı. Sevgili Cihan Aydoğan yayınımızı sizlere ulaştırıyor ve ben Nilgün Doruk. Her zaman olduğu gibi 15.55'e dek bugün de birlikte olalım istiyoruz. Çift 090 312, 463 34 19 ve 463 34 21 program boyunca bizlerle iletişime geçebileceğiniz telefon numaralarımız biliyorsunuz. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Yine sosyal medya hesaplarımız var. Hayatın Sesleri, Facebook, Twitter ve Instagram'dan da bize ulaşabileceğinizi hatırlattıktan sonra gelin Hayatın Sesleri'ni haftanın ilk müziğine kulak verelim şimdi.
Bütün iyi kitapların sonunda, bütün gündüzlerin, bütün gecelerin sonunda, bütün iyi kitapların sonunda, bütün gündüzlerin, bütün gecelerin sonunda. Meltemi senden mezen, soluğu sende olan yeni bir başlangıç vardır. Parmağını sürsen elmaya rengini anlarsın. Gözünle görsen elmayı sesini duyarsın. Onu işitsen yuvarlağı sende kalır. Her başlangıçta yeni bir anlam vardır. Her başlangıçta yeni bir anlam vardır. Kitapların sonunda, bütün gündüzlerin, bütün gecelerin sonunda. Meltemi senden esen, soluğu senden olan yeni bir başlangıç vardır. Parmağını sürsen elmaya rengini anlarsın. Gözünle görsen elmayı, sesini duyarsın. Onu işitsen yuvarlağı sende kalır. Her başlangıçta yeni bir anlam vardır. Her başlangıçta yeni bir anlam vardır. Nedensiz bir çocuk ağlaması bile çok sonraki bir gülüşün başlangıcıdır. Thank you.
Dünya bir hazine. Köşemiz başladı. Sevgili dinleyenlerimiz, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Genel Sekreter Yardımcısı ve UNESCO uzmanı sevgili İrem Alparslan Basık bizlerle birlikte. Merhabalar, hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Evet, bugün biyoetik programdan söz edeceğiz ama öncelikle biyoetik program nedir diyelim, ne zaman kurulmuş, neler söyleyeceksiniz bununla ilgili?
Biyoetik aslında böyle çok da havalı bir sözcük olarak duruyor ama arkasında bizi ilgilendiren çok aslında hayati, bizim için önemli konular var. Temel anlamı aslında biyoloji alanında gelişen teknolojiyle de birlikte hızlı gelişmelerin hani bir yandan hayatımızı destekler, uzatır ve kalitesini yükseltirken bir yandan da yarattığı sosyal özellikle ve diğer insani alanlardaki etkiler ile ilgilenen bir bilim dalı. Biyoetik, yani bu teknolojik gelişmelerin bilimsel yansımaları etik üzerinde nasıl oluyor? Bize onu inceliyor. Sebebi çok temel konular, ötenazi gibi ya da yaşam hakkı gibi konularla bilim alanındaki gelişmelerin, yani insanın hayatını uzatan sağlık alanındaki, özellikle yaşam bilimlerdeki gelişmelerin çakışan durumlar oluşturabilmesi aslında.
Peki ne zaman kurulmuş?
Program 1970'lerden itibaren bu teknolojinin hızlı gelişimine paralel olarak oluşturuluyor. Özellikle 1990'lı yıllardan itibaren UNESCO bünyesinde çok çalışılan ve ayrı bir bölüm olarak kurulan bir program. Yani evet, 70'lerle başlamakla birlikte 90'larda kurulduğunu söyleyebiliriz.
Evet. Şimdi neler var kapsamında? Tıp var, biyoloji var, başka neler var? Felsefe, hukuk,
doğrudur.
Sayabilir miyiz?
İnsan hakları çok önemli bir boyutu. Aslında bir miktar teoloji var. Çünkü dini bazı şeyleri de oluyor, yaşam hakkına dayandığı için. Yeni dönemde veri işleyen insanlardan kaynaklı bilgisayar mühendislerini bile dahil edebilirsiniz. Yani bu aslında çok geçişli, çok disiplinli ve çok dinamik bir konu. Dolayısıyla uzmanlıklarına göre farklı disiplinlerden çok fazla insanı aynı anda ilgilendiriyor. Ama tabii ki temel boyutuyla saydıklarınız
evet,
çok
öneriler. Peki şimdi kuralları nasıl oluşuyor? Çünkü hepsi birbirinden çok çok farklı alanlar.
Kurallar esas itibariyle önce hani taleple tabii ki çıkmış. Yani biraz daha açmak gerekirse, örneğin sizden alınan bir dokunun çok böyle nadir görülen bir hastalığınız varsa tabii ki diğer insanlarla paylaşılmasını istersiniz. Fakat bir yandan da bunun aslında sizin kendi kişilik öz benliğinizle, yaşam hakkınızla ilgili olduğu için ne kadar paylaşıldığını teknolojiden dolayı bilmeyebiliyorsunuz. Yani sizden alınan doku istemediğiniz boyutlarda dünyada kullanılabilir hale gelebiliyor. Bunu önlemenin ise teknik olarak imkanı yok. Çünkü genetik dokuyu başka bir yerden ayırmak mümkün değil. Dolayısıyla bu konuda bilinçlendirme gerekiyor. Ülkemiz gibi toplum değerleri, aileye çok sıkı bağlı olan ülkelerde sizin benliğinizle ilgili bir hakkınız ailenizle de ilgili görülüyor. Çünkü çocuklarınızı ailenizin diğer fertlerini ilgilendiriyor. Avrupa gibi daha bireysel ülkelerde ise bunun sizi doğrudan bağlı olduğunu söyledikleri için sadece sizin onayınız yeterli görünüyor. Yani bu hastanelerde bizde alınan onaylar, onamlar bile bu programın dahilinde. Nasıl oluşturuluyor bu kurallar? Öncelikle ihtiyaç bu şekilde tespit edildi. UNESCO bünyesinde aslında oluştuğunu söylemek lazım. Çünkü UNESCO'nun kaygısı ve çabası, çünkü orası da bir merkez, çok fazla bilimciyi bir arada buluşturduğu için farklı disiplinlerden, tartışılması ve çabasıyla dünyada da bu yoklanarak, üye devletlerine de sorarak bir bildirge yayınladı UNESCO. İnsan hakları ve biyoetik evrensel bildirgesi olarak bilinir. En temel belgelerden biridir. Bunun dışında insan genomu, bu bahsettiğim yapıyla ilgili yine ve biyoetikle ilgili bir bildirgesi var. Bunlar dünyada bu alanda üretilmiş tek mevzuat aslında. Bunun dışında yaptığı düzenli olarak, biraz oradan buraya geçiş yapmış olayım. Şöyle bir yapısı var UNESCO'da bu işin. Bir, bağımsız uzmanlar var. Kendi kişisel kapasiteleriyle farklı bu saydığımız disiplinlerden gelen. Onlar hükümet, uluslararası biyoetik komitesini oluşturuyorlar. Ve farklı güncel temalarla ilgili bildirgeler yayınlıyorlar. Ya da el kitapları, görüş veriyorlar. Bu görüşler devletler tarafından onaylanması ve öncelenmesi gerektiği için Hükümetler Arası Biyoetik Komitesi olarak tanımlanan ve taraf devletlerden oluşan bir organı sunuluyor. Ve bu organla birlikte programı ilerleterek yürütüyorlar.
Evet, peki o zaman şunu anlayabiliriz. Ülkeler farklı düzeylerde biyoetik kurallar oluşturabiliyorlar.
Tabii ki. Zaten temel amaç bu kadar yeni ve gelişmekte olan bir alanda devletlerin ihtiyaçlarına cevap vermek. Bir yandan toplumun ihtiyaçlarını tespit etmek ve onlara yol göstermek. Dolayısıyla evet, ülkemizde de hatta bununla ilgili çalışmalar Sağlık Bakanlığı ile birlikte yürütülüyor. Ve her ülkede UNESCO'nun teşvik ettiği milli komiteler kurulması bu konuda çalışan. Biyoetik milli komiteleri.
Peki bu komiteler nasıl kuruluyor? Örneğin başkanı, üyeleri nasıl seçiliyor? Neye göre seçiliyor?
Bu tabii ki UNESCO'nun temel fikri, uluslararası anlayış çerçevesinde ve her ülkenin ihtiyaçlarına göre bunu yapmak olduğu için devletler karar veriyorlar bunun nasıl oluşturulacağını. Ama UNESCO'nun bu konuyla ilgili yayınladığı el kitapları var. Nasıl kurulabilir, ne yapılabilir, ihtiyaçlara paralel olarak farklı yöntemler benimsenebiliyor. Ama burada bu biyoetik komitelerinin temel görevi etik yansımalarını incelemek, uygunlukları görmek de olduğu için görevlerinden bir tanesi. Bu alanda uzmanlardan oluşturuluyor. Yani etik kurul gibi. Tabii ki karar vericileri de içeriyor. Böyle bir yapılanmayla şekilleniyor.
Evet. Sonradan UNESCO'ya mı sunuluyor? Örneğin kendi birimimiz içerisinde oluşturduk, kuralları belirledik.
Aslında UNESCO burada bir üst denetleyici yapı değil. UNESCO daha çok, o kadar yeni bir alan ki bu. Hani daha çok yol gösterici konumda.
Evet.
Buradaki biyoetik komiteleri dolayısıyla Dünya Sağlık Örgütü ile de birlikte yapılan bir çalışma bu. Dönem dönem, yani yıllık bazlarda toparlayarak yeni çalışmalara yol göstermesine yardımcı oluyor. Ama UNESCO'nun örneğin kültür sözleşmelerinde olduğu gibi burada bir denetleyici ya da üst şapka rolü yok. Ülkelerdeki en iyi uygulamaları diğer ülkelerle paylaşmak üzerine daha çok kurulu bir sistem. Yani evet, daha çok ülkelerden gelen talep hükümetler arası komitede değerlendirilip önümüzdeki çalışmaları şekillendiriliyor.
Evet. Peki yeni uygulanan etik kurallar var mı? Örneğin onlar nasıl dahil oluyor?
Yeni uygulanan etik kurallar gene dediğim gibi öncelikle bu ihtiyaç tespit ediliyor. Bununla ilgili mesela güncel olan bu bahsettiğimiz Big data dedikleri, hani çok büyük veriler. Bu verilerin ortaya çıkması sonucunda bunların sizin yaşam hakkınızla doğrudan ilgili olduğu anlaşıldığı zaman örneğin, bu bir talep olarak devletlerden geliyor, bu hükümetler arası komiteye örneğin. Onlar da bu konunun çalışılmasını uluslararası komiteden talep ediyorlar. Ve bunun üzerine çeşitli yayınlar yayınlanıyor. Çoğu zaman bu uzmanların görüşü olarak yayınlanıyor. Uzun dönemde bunun faydası görüldüğünde ve uygulamaya döküldüğünde UNESCO Genel Konferansı'na geliyor bu. Ancak o şekilde bildirgelere dönüşüyor.
Evet. Peki ulusal, bölgesel ve yerel olarak değişiklik gösteriyor tabii ki.
Tabii ki. Çünkü dediğimiz gibi Akdeniz bölgesinde yaşayan, o kültürden gelmiş olan bir insanın buna bakışıyla başka bir ülkedeki farklı ya da göç nedeniyle göç eden insanların durumu farklı. Bunun da haricinde hepimizin genetik yapıları da farklı. O nedenle her sorunun kendi bağlamında da değerlendirilmesi gerekiyor.
Peki bu çalışmalar esnasında ya da bu kurallar oluşturulurken karşılaşılan zorluklar var mıdır?
Tabii ki. Çünkü bu kuralların genel amacı zaten her verdiğimiz kararın teknolojik açıdan, yani belki sadece yaşam bilimleri alanında değil, diğer bilimlerde de özellikle son dönemde çok görüyoruz. Her verdiğimiz bu anlamdaki teknolojik kararın sadece bilimsel, hani safi bilimsel değil ama sosyal ve yaşamsal boyutlarının da olduğunu göstermektir temel amacı bu şeyin. Dolayısıyla aslında şu anda en fazla yapılan etkinlikler etik ve eğitim üzerine odaklanıyor. Çünkü özellikle bilim adamları açısından ve buna öğrenciler de dahil her şeyden öte. Bunun en başında ders aşamasında yapılan araştırmanın insan üzerindeki etkilerinin böyle sonuçları olabileceği öğrencilere anlatılmalı ki ilerleyen dönemde veri toplanırken bu kişilerin beyninde oluşsun. Aslında UNESCO'nun bu en başından hani biz hep diyoruz defalarca. Hı-hı. Barışın insanların zihninde inşa edilmesine paralel. Etik kaygıların, insan haklarının en başından araştırmacıların ve bu alanda çalışan karar vericilerin beyninde inşa edilmesini amaçlıyor. Biraz soyut gelse bile.
Evet, evet.
Esasında bu nedenle oluyor. Çünkü karar verici teknolojik olarak ilerlemeyi istiyor. Bilim alanında mesela kansere çözüm bulmak istiyor. Bu yüzden her türlü verinin kullanımına izin vermek istiyor. Hı hı. Ama bireysel olarak kendi çocuğunun bile hani genetik verisiyle ilgili onun doğrudan benliğini etkileyebilecek bir karar verdiğinin bilincinde olmadığı zaman belki daha olumsuz bir sonuca da neden olabiliyor.
Olabiliyor. Peki yapılan tüm bu çalışmalar, alınan kararlar kurullardaki bir rapor haline dönüştürülüp sunuluyor mu sonunda?
Evet, kesinlikle. Bunlar hakkında çok fazla yayın yapılıyor. En temel şeyimiz de bu. Biz de Milli Komisyon olarak bu alanda açıkçası farkındalığı arttırmaya ve biraz bunu tabana yaymaya çalışıyoruz ve şunları yapıyoruz. Bu bahsettiğimiz uzmanların okuyucuya yönelik daha basit dilde anlattıkları metinler oluyor. Bu metinleri Türkçeleştiriyoruz. Bazı bunun bir ötesinde öğrencilerin ve bu alanı araştıran insanların ulaşması için teknik raporları Türkçeleştiriyoruz. Ve diğer dillerde de üretimlerine yardımcı oluyoruz. Bunun dışında Sağlık Bakanlığı ile birlikte yaptığımız çalışmalar, örneğin Sağlık Bakanlığı'nın ihtiyacı olan, mesela daha önce Tıbbi Cihaz Kurumu ile bir çalışma yaptık ve ilaçla ilgili çeşitli mevzuat düzeyinde sonuçları doğurabiliyor. Onları aynı şekilde sayfadan yayınlıyoruz. Bir de sayfada yaptığımız mesela bir çalışma var. Bu alanda veriye ulaşmak isteyip de örneğin bir doktor ama hani mesleki özelliği tek başına şey olmadığı için, felsefe olmadığı için örneğin bütün kaynaklara erişmesi zor oluyor ya da tam tersi. Bunların hepsine bir arada ulaşabileceği bir sayfa oluşturmaya çalıştık. Onu da düzenli olarak güncelliyoruz. Böylece hani bu kadar yeni ve biraz da karmaşık aslında bir alanın hem yurt dışından Türkiye gözüyle anlaşılmasını hem de tam tersini sağlanması için çalışmalar yürütüyoruz.
Ne güzel, kolaylıklar diliyoruz size bu anlamda. Peki zaman zaman toplantılar da oluyordur tabii, değil mi? Tüm ülkelerin katıldıkları. Ülkeler arasında bu konuda çatışmalar ya da tartışmalar meydana geliyor mu toplantılarda?
Tabii ki. En basit örneği gene bahsettiğim, madem oradan devam edeyim, ötenazi. Dediğim gibi bir grup ülke bunun temel insan hakkı olduğunu ve yapılabileceğini savunurken diğer grup ülkelerde bu insanların birbiriyle bağlantısını açıkladığı ve aileyle ilgili ilişkilendirildiği için red tamamen karşı çıkılıyor. Başka ülkelerde ise insanın kendini öldürmesi, örneğin Japonya gibi saygı duyulmayan, toplumdan dışlanmaya neden olan bir hareket olduğu için toplumun yapısını bozduğu düşünülüyor. Ve bu nedenle çok farklı görüşler çoğu zaman belirtiliyor ve bir uzlaşıya sunulması da zorlaşıyor. Bu anlamda yapılan şey, hangi bakış açısından gelirseniz gelin, ortak bir yöntemin geliştirilmesi için ne yapabiliriz? Yani verilen soruya nasıl cevap verebiliriz? Hı hı. Ve böyle bir tartışma yürütülüyor. Bir de toplantılar özellikle ulusal düzeyde de hani farklı konu başlıklarında yapılıyor. Mesela kamu politikaları, toplumsal cinsiyet eşitliği ve biyoetik gibi. Hani bunların çünkü birbiriyle geçişli, mesela ötenizi ya da hani farklı şeylerde annelerin de rolü olduğu için bu boyuttan da bakılabiliyor ve bunları tartışan ortak oturumlarda toplumsal cinsiyet eşitliği uzmanlarının, göç uzmanlarının ya da kamu politikası ile ilgili uzmanların, biyoetik uzmanları ile bir arada bulunduğu toplantılar da gerçekleştiriliyor. Bir başka örnek hızlıca aklıma gelen, Akdeniz bölgesiyle, ki bahsettiğim gibi Akdeniz bölgesinin bizim açımızdan bulunan çözümler ve genetik açısından da ortaklıkları var. Bu ülkeler bir araya getirilerek hangi alanlarda nasıl çalışmalar yapılabileceği konuşuluyor.
Evet, çok farklı bakış açılarının olduğu bir program içerisinde Türkiye olarak da yer almak gerçekten çok hoş, çok sevindirici. Daha bu tür çalışmalar devam edecek herhalde. Bir şey söylemek istiyorsunuz, buyurun, alalım son sözlerinizi.
Şunu özellikle heyecanla da eklemek istedim. Türkiye şu anda Hükümetler Arası Biyotik Komitesi dediğimiz ve bu programın yönetiminden sorumlu olan komitenin içinde aktif üyesi. Dolayısıyla aslında şu anda her ne kadar ülkemizde soru işareti dönem dönem uyandırabilse ve yeni bir alan gibi görülse bile karar verici düzeyinde Türkiye yön verici şu anda. Ve dünyanın politikalarına da karar veren ülkeler arasından biri seçilmiş olarak UNESCO adına bu faaliyetleri yürütüyor.
Ne güzel, çok sevindirici. Daha pek çok dahil olduğumuz program var. Yine bunları da konuşmak dileğiyle. Bugün için çok teşekkür ediyoruz. Bu bilgileri bizlerle, dinleyicilerimizle paylaştığınız için. Sağ olun, var olun. Sevgili dinleyenlerimiz, UNESCO Türkiye Milli Komitesi Genel Sekreter Yardımcısı ve UNESCO uzmanı sevgili İrem Alparslan Basık, Dünya Bir Hazine köşemizin konuğuydu. Kendisine teşekkür ediyoruz.
Şafak atana kadar. Bilsen şimdi neredeyim, çılgın gecelerdeyim, uzun bir seferdeyim, gücüm yetene kadar. Gonca güllerim vardı, burcu burcu kokardı, rengi soldu sarardı sevip tutana kadar. Bilsen şimdi neredeyim, çılgın gecelerdeyim, uzun bir seferdeyim gücüm yetene kadar. Gonca güllerim vardı, burcu burcu kokardı, rengi soldu sarardı sevip tutana kadar. Gonca güllerim vardı, burcu burcu kokardı, rengi soldu sarardı sevip tutana kadar. Bilsen şimdi neredeyim, çılgın gecelerdeyim, uzun bir seferdeyim gücüm yetene kadar. Gonca güllerim vardı, burcu burcu kokardı, rengi soldu sarardı sevip tutana kadar. Bilsen şimdi neredeyim, çılgın gecelerdeyim, uzun bir seferdeyim gücüm yetene kadar. Gonca güllerim vardı, burcu burcu kokardı, rengi soldu sarardı sevip tutana kadar. Bilsen şimdi neredeyim, çılgın gecelerdeyim, uzun bir seferdeyim gücüm yetene kadar. Gonca güllerim vardı, burcu burcu kokardı, rengi soldu sarardı sevim.
15.30'u gösteriyor başkentte saatlerimiz sevgili dinleyenlerimiz ve biz şimdi Fransa'ya uzanmak istiyoruz. Telefon attığımızda sevgili Aslı Ulusoy Pannuti var. Hemen merhaba diyoruz başkentten, hayatın seslerinden. İyi haftalar sevgili Aslı Ulusoy Pannuti.
Güneşli bir Paris gününden sizlere de merhaba.
Teşekkür ediyoruz. Evet, bir sergiden söz etmek istiyoruz, dinleyicilerimize duyurmak istiyoruz. Doğu'nun Hristiyanları 2000 yıllık tarih başlıklı bir sergi var Fransa'da şu anda. Sergiyle ilgili neler aktaracaksınız bize? Serginin konusunda neler var, neler görülebiliyor?
Bu yıl 30. kuruluş yıl dönümünü kutlayan Paris'teki çok prestijli bir kültür kurumu söz konusu. Arap Dünyası Enstitüsü. Bu yıl 30. yılını Doğu'nun Hristiyanları 2000 yıllık tarih başlıklı bir sergiyle kutluyor. Doğu'nun Hristiyanları tabiri 19. yüzyılda Fransa'da ortaya çıkmış bir tabir. Türkiye ve İran dahil Orta Doğu coğrafyasında yaşayan azınlığı, Hristiyan azınlığı kastediyor. Ancak bununla birlikte sergi hazırlayıcıları ısrarla şunun altını çizmiş. Sergide söz konusu ettikleri Mısır, Lübnan, Filistin, Suriye, Ürdün ve Iraklı Hristiyanlar. Ancak bununla bunu söylüyorlar ama biliyorsunuz Orta Doğu coğrafyasıyla sürekli ilişki halinde olan tarihimizden ötürü aslında biz de varız sergide. Nasıl biz varız? Öncelikle Orta Doğu kiliselerinin ayrışmasını, Kıpti, Asura Keldani, Süryani, Ermeni, Maruni kiliselerinin ortaya çıkışını belirleyen çok önemli konsiller henüz biz Orta Asya'dan gelmeden önce var olan coğrafyada nerede? İznik'te, Efes'te, İstanbul'da, Kalkedon'da bugünkü adıyla Kadıköy'de yapılan çok önemli dini toplantılarla, konsillerle karar verilmiş. Dolayısıyla biz ister istemez bu konuyla birebir ilişkiliyiz. Yine sergide çok güzel bir Osmanlı bölümü hazırlamışlar. Osmanlı döneminin bölgeye gelişinin siyasi ve sosyal altüst olmalar yaratmadığı, tam tersine Hristiyanlara Osmanlı dönemi öncesi Araplar tarafından verilmiş olan korunmuşlar statüsünün aynen devam ettirildiği, İstanbul, Kahire, Halep gibi merkezlerde Hristiyan dünyasında kültür atılımlarının yaşandığı, dini ya da kamusal yararına inanılan bir eser için bağış sistemi olarak özetledikleri vakıf sistemiyle Hristiyan dini ve kültürel mirasının korunmuş olduğu defalarca vurgulanmış. Sergide neler var derseniz, kimi Avrupa'da ilk kez görücüye çıkan 300'den fazla obje söz konusu. 6. yüzyıl tarihli Suriye çıkışlı İnciller, yine aynı dönemden teship süslemeli Suriye kaynaklı el yazmaları, freskler, 3. yüzyıl tarihli ve çok kıymet verdikleri Suriye çıkışlı freskler, Mısırlı Kıpti rahiplerin portreleri, mezar taşları, hac hatıraları, ikonalar, vazolar, lambalar derken kuyum örneklerinin herhalde lüks dünyasının, çünkü özellikle söylenmiş lüks kuyum örnekleri diye, olağanüstü örnekleri var sergide. Gerek duvarlara yerleştirilmiş panolarla, gerekse dijital ortama aktardıkları bilgilerle gerçek bir kitap gibi okuyorsunuz bu sergiyi. Geçmişten günümüze gelen bir kitap. Derken birden inanılmaz etkileyici bir müziğin içinde buluyorsunuz kendinizi. Orta Doğu ilahileri. Bizden de Antakya'dan da bir kayıt yapılmış. Dolayısıyla şöyle söyleyelim. Biz hani ısrarla denmiş sadece Arap ülkeleri söz konusu diye ama biz dediğim gibi işin içindeyiz. Antakya Ortodoks Süryani Kilisesi de çok güzel bir tövbe şarkısı kaydetmiş. Bunun gibi arka arkaya çeşitli kayıtları dinliyorsunuz yerel diller etrafında. Çünkü sergide uzun uzadıya anlatılan bir şey daha var ki ben de biraz yüzeysel biliyordum doğrusu, sergiyle öğrendim. Öncesinde o topraklarda var olan diller, Keldanice gibi, Süryanice gibi, Ermenice gibi diller, her ne kadar bugüne varabilmişlerse de Arapların gelişiyle birlikte Arapça ayinler, Arapça dini kitap yazımları da başlamış. Hatta çok güzel Allah yazılı kumaşlar var sergide, dini ritüellerinde kullandıkları Arapça görüyorsunuz ve tüyleriniz diken diken oluyor. İşte o ilahilerden birini ben açıkçası dinleyelim derim. Çünkü çok güzel, çok etkileyici.
Dinliyoruz o zaman.
Thank you.
Evet, gerçekten çok hoş, çok heyecan verici. Şimdi çok geniş bir sergi anladığım kadarıyla, bir kitap gibi dediniz. Peki kitabın son bölümünde neler var sevgili Aslı Ulusoy?
Son bölüm çok şaşırtıcı, çok çarpıcı ama bir yandan da çok anlamlı. Şöyle ki serginin sonu çağdaş fotoğraf sanatçılarının Orta Doğu'da bugünkü karmaşa halindeki Orta Doğu'ya gidip yapmış oldukları ciddi fotoğraf projelerinden örnekler. Evlere girmişler. Mesela Lübnan'da evlere girmişler ve ailelerle sohbet etmişler. Ya da Suriye'ye gitmişler, gençleri çekmişler. O karmaşa ortamında ayakta durmaya çalışan aileleri göstermişler. Yaşlı amcaları göstermişler. Çok bizden insanlar gördüğünüz zaman giyimleriyle, duruşlarıyla. Çok çok etkileyici o fotoğraflar. Bence çok anlamlı bu türden bir fotoğraf bölümüyle bitirmeleri. Çünkü sergide başından itibaren vurgulamaya çalıştıkları bir şey var. Batı'dan baktığınız zaman, Fransa'dan, Orta Doğu coğrafyasındaki Hristiyan azınlığa baktığınız zaman son derece egzotik, eskimiş, demode, geçmişten, tarihten kalmış, sanki öylece kalmış, statik olarak bulunan bir azınlık gibi görünüyor. Oysa ki sergide zaman zaman tekrarını yaptıkları, bakın bu azınlık İçinde bulunduğu coğrafyadan birebir etkilendi, o coğrafyaya katkılarda bulundu ve o coğrafyadan almış olduğu örnekleri de kendi ritüellerine aktardı. Mesela çok güzel bir el yazması ve 9. 10. yüzyıllara tarihlenen, 13. yüzyıllara tarihlenen Kur'an gibi yazılmış. Baktığınızda Kur'an-ı Kerim zannediyorsunuz. Tesipten etkilenmişler çünkü. Kur'an-ı Kerimlerde uygulanan tesiplerden etkilenmişler. Ve eski ahiti öyle yazmışlar. Ya da yine ibrik görüyorsunuz. İbrik süslemesinde İslami figürleri kullanmışlar. Oysa ki hemen altında havariler ve Hazreti İsa'yı görüyorsunuz. Dolayısıyla birebir içinde bulunduğu toplumla birebir etkilenen, dönüşüm geçiren, buradan görüldüğünün aksine hareket halinde olan etkin bir azınlık olduğunun altı çizilmiş. O fotoğrafların en sonunda gencecik bir çift vardı. El ele, objektife bakmışlar. Yıkıntıların önünde çok çok etkileyiciydi. Her şeye rağmen biz varız, var olacağız dedirten.
Evet, gerçekten çok hoş bir sergi. Anlattığınız kadarıyla biz de görmüş kadar olduk. Sevgili Aslı Ulusoy Pannuti, çok teşekkür ediyoruz. Yine birlikte olmak dileğiyle. Sağ olun, var olun.
Ben teşekkür ederim. Türkiye'nin Hristiyan azınlık arkadaşlarına selamlar, sevgiler özel olarak.
Teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın. Sevgili dinleyenlerimiz, Fransa'daydık. Sevgili Aslı Ulusoy Pannuti bizlerle birlikteydi Hayatın Sesleri'nde.
Aşk güzel, ne kadar güzel, yandı bütün ışık.
sözler ve düşler. Tülin Şen Altınlı yazdı. Sevgiyle anıyoruz. Aa, o ne öyle? Yangından mı kaçırıyorsunuz evlatçığım? Her şeyin bir usulü adabı var. Olmaz öyle. Ben düğün isterim. Ayıp karşılanırdı şu sizin yaptığınız bizim zamanımızda vallahi. Eyvah, yine lale devrinden dem vuracaktı babaannesi demek ki. Bunu düşününce gülmemek için zor tuttu kendini. Neyse ki başardı. Yoksa iyiden iyiye içerler, üzerine de saatler gibi gelen dakikalar boyunca söylenir dururdu. Zaten sadece nikah yapacaklarını öğrendiğinden beri ille de düğün isterim diye tutturmuştu. Aslında hoşuna giderdi onun söylenmeleri. Bazen sırf kızdırmak için damarına basar, sonra da hala ipek kadife gibi cildinin örttüğü tonton yanaklarının titreyişini seyredip içinden kıs kıs gülerek izlerdi 80'lerinin sonundaki bu tatlı kadını. Ama vakit yoktu şimdi. Nişanında giyeceği elbisenin son provasına geç kalıyordu. Telefon çaldı o sırada. Arayan terzisiydi. Acil bir işi çıktığı için provayı öğleden sonraya erteleyip erteleyemeyeceklerini soruyordu. Öğleden sonrası uygun değilse ertesi sabaha da erteleyebileceklerini de ekledi çabucak. Yok, ertesi sabah geç olurdu. Öğleden sonra buluşmaya karar verdiler. Daha telefonu kapatırken tuttu hınzırlık damarı. Biraz önce zaman darlığı yüzünden vazgeçtiğim huzurluğunu yapabilirdi artık. Yüzüne olabildiğince saf bir ifade vermeye çalışarak yaşlı kadına döndü ve tam olarak ne zamandı babaanne diye sordu. Dikkatini elindeki örgüye, kulağınıysa radyodaki Türk sanat müziği şarkılarına çoktan vermiş olan kadıncağız, torununun niyetini anlayamamıştı tabii. Ne zamandı dedi. Dikdörtgen camlı gözlüklerinin üzerinden kendisine bakarak. Güzel, saf torun oyununa devam edip planını tıkır tıkır işletebilecekti. Hani ayıp karşılanırdı bizim zamanımızda dedin ya, onu soruyorum, tarihimizin hangi dönemine rast geliyor? Biraz geç olsa da torununun kurduğu komployu fark eden yaşlı kadın tam söylenmeye başlayacaktı ki, yapmacık bir ciddiyetle ve sesli düşünür gibi sürdürdü konuşmasını. Dur bakayım. Tabii ya, nasıl da düşünemedim. Lale devriydi değil mi? Aa, yoksa ıslahat fermanının ilan edildiği yıllar mıydı? Yok yok, o daha sonra canım. Lale devri olması lazım. Hem adınla da aynı. Bunları söylerken Lale Hanım'ın hem pembe beyaz hem de ipek kadife teninin süslediği yüzünün İki yanındaki uçuk pembeliklerin kırmızı tonlarına doğru gittikçe koyulaştığını görebiliyordu. Onu ne zaman böyle kızdırsa, bu kızarmanın artık durması gerektiği yönünde bir işaret olduğunu bilir ve hemen gönlünü alma hamlelerine geçerdi. Yine öyle yaptı. Ve hem masum hem de şirin bir yüz ifadesiyle yanına koşup, ''Ay ay ay, kızdı mı yoksa bana Lale Sultan?'' ''Yok, yok, kızmaz o bana. Sadece tatlı tatlı takıldığımı bilir değil mi?'' diyerek sarıldı boynuna. Bilirdi tabii Lale Hanım. Bilmez miydi hiç? Küçük torunu bu muzip hallerini kendisinden miras almıştı zira. Ancak her zamankinden farklı olarak hemen yumuşamayacaktı bu kez. Kararlıydı. Küçük ve düş kırıklığına uğramış bir kız çocuğu gibi yüzünü buruşturup omuzlarını silkeledi hafifçe. Ondan böyle bir tepki almaya alışık olmayan torununun epeyce endişelenmesine yetti de arttı bu hali. Yaptığı ustaca hamle sayesinde için için gülme sırası Lale Hanım'daydı şimdi. Kendisi sen tilkiysen ben de kuyruğuyum diye düşünürken ne olur affet babaanneciğim ne olur diye yalvarıyordu torun. Daha ne diller döktü ne diller. Bir şartla affederim dedi nihayet. Sonra dolu gözlerle bir anda susan genç kızın kendi gençliğindeki simasından bütün çizgileri yerli yerinde yansıtan yüz çizgilerine sevgiyle bakarak sürdürdü konuşmasını. Sen benim tek yavrumun tek meyvesisin. Ömrüm senin çocuğunu görmeye yeterse ne âlâ. Ama yetmezse görüp görebileceğim son mürüvvet senin düğünün olur. Şimdi anladın mı lale devrinden kalma bu kadının neden ille de düğün dernek diye tutturduğunu? Sevgi dolu bir suskunluktan başka karşılığı yoktu verebileceği. Anlamıştı. İşte tam da o anda çalmaya başladı radyoda. Yüreklerinden yola çıkıp bütün odayı dolduran hüznü, buruk ama tatlı bir gülücüğe dönüştüren şarkı.
Vakit bu vakit değil. Eski radyolar gibi çatıya saklanmış aşk. Öyle sanmışız canım, artık ölümsüz değil. Leyla ile Mecnun gibi çoktan masal olmuş aşk. Lale devri çocuklarız biz, zamanımız geçmiş. Aşk şarabından kim bilir en son hangi şanslı içmiş. Lale devri çocuklarız biz, zamanımız geçmiş. Aşk şarabından kim bilir en son hangi şanslı içmiş. Ben derim utanma iftihar et, sevmeyenler utansın. Aşksızlığa mahkum edildiyse bu dünya yansın. Ben derim utanma iftihar et, sevmeyenler utansın. Aşksızlığa mahkum edildiyse bu dünya yansın. Vakit bu vakit değil. Eski radyolar gibi çatıya saklanmış aşk. Öyle sanmışız canım, artık ölümsüz değil. Leyla ile Mecnun gibi çoktan masal olmuş aşk. Lale devri çocuklarız biz, zamanımız geçmiş. Aşk şarabından kim bilir en son hangi şanslı içmiş. Lale devri çocuklarız biz, zamanımız geçmiş. Aşk şarabından kim bilir en son hangi şanslı içmiş. Ben derim utanma iftihar et, sevmeyenler utansın. Aşksızlığa mahkum edildiyse bu bu dünya yansın. Ben derim utanma, iftihar et, sevmeyenler utansın. Aşksızlığa mahkum edildiyse bu dünya yansın. Bu dünya yansın.
Dakikalar, saatleri, saatler günleri, günler haftaları kovalıyor sevgili dinleyenlerimiz. İşte yeni bir haftanın ilk günündeki birlikteliğimiz başladı dedik ve sonuna geldik bile. Başlayan haftanızın en güzel şekilde devam etmesini dilerken bizler de bugünlük bu kadar diyoruz siz sevgili Hayatın Sesleri dinleyicilerine. Gülşen Ayvaz, Feray Uz ve Meltem Afşar hazırladılar yine bugünkü beraberliğimizi. Sevgili Cihan Aydoğan yayınımızı sizlere ulaştırdı. Teşekkür ediyoruz kendisine ve ben Nilgün Doruk sundum. Bugünlük bu kadar diyoruz. Ancak sevgili dinleyenlerimiz, yarın 15 haberleri sonrasında sizleri yine Başkent'e bekliyoruz. Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınındaki Hayatın Sesleri'nde siz sevgili dinleyenlerimizle yine birlikte olmayı istiyoruz. Yine beğeneceğinizi umduğumuz müziklerimiz, konularımız ve konuklarımızla tabii ki. Ancak sizler bu arada yine bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Programımızda dinlemek istediğiniz müzikler olabilir, duymak istediğiniz konular olabilir, konuklar olabilir. Bununla ilgili bize yazabilirsiniz. hayatinsesleri@trt.net.tr elektronik posta adresimiz. Yine Hayatın Sesleri sosyal medyadaki hesaplarımızın da adı sevgili dinleyenlerimiz. Facebook'tan, Twitter'dan ve Instagram'dan da bize ulaşabilirsiniz. Programımızın kaçırdığınız bölümlerini de buralardan takip edebilirsiniz. Buralardan da iletişime geçebilirsiniz. Yarın 15 haberleri sonrasında yine Başkent'te görüşmek üzere. Hoşçakalın. Çıkalım diyoruz. Hayatın Sesleri.